Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabey Mehmet Emin Okur'la birlikte hayrola da tekrar beraberiz efendim. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Uzun bir aradan sonra tekrar Arkam Radyomuzun dinleyicileriyle beraberiz.
Uzun kısa, yani bu tabii bakış açısına göre değişir. Ne kadar uzun?
Yani bir seneyi geçti.
Değil mi? Mayıs 2019'da bırak vedalaşmıştık.
Evet.
Fakat orada yine şerh düşmüştük vedalaşırken de.
Ne demiştik?
Bu bir yani veda gibi değil. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik.
Fakat o ara ilginçtir. Covid diye bir başka bir virüs başa geldi. Öyle söyleyeyim.
Evet.
Hem Türkiye'nin hem dünyanın bir imtihanı oldu. Dolayısıyla bu süreçte hakikaten artık Türkiye eski Türkiye değil, dünya eski dünya değil. Çok böyle ilginç değişimler meydana geldi. Siz hani böyle doğrudan programa da girmiş olalım Mehmet abi. Nasıl görüyorsunuz bu Covid sürecini, salgın sürecini? Sonuçta bununla ilgili herkes zaten konuşuyor. Ve
evet,
hiç de bir hani gündemden düşeceği de benzemiyor kolay kolay. İşin eğitim boyutu var. İşte efendim tamamen bilgisayarlara hapsolmuş bir hayat boyutu var. Hijyen boyutu var. Temas boyutu var. Yani bir de hani hayrola boyutu var.
Evet.
Yani hayır olsun. Nasıl bir şeydir bu?
Evet. Bu Covid sürecini veya pandemi sürecini veya neyse artık, bunu üç kelimeyle özetleyebiliriz. Üç kelimeyle. Hijyen, maske, mesafe.
Ben yeni bir şey duymak istiyorum.
Yani buradan da bunları ifade etmek lazım.
Tamam.
Bir mesaj vermek lazım.
Tamam. Mesafe.
Evet.
Biz mesafeyi koruyoruz şu anda. Konuşurken de
ya,
mesafeyi
doğrusu,
koruyoruz.
Yani buradan yola çıkarak. Biliyorsunuz bizim sohbetlerimiz doğaçlama. Yani siz bana ya ben şimdi bak.
Şimdi Mehmet abi doğaçlama
hocam,
derken.
Sana bir şey soracağım. Bu Covid süreciyle ilgili falan demedin yani.
Yok,
pat
şöyle
diye bir soru soruyorsun
tabii, tabii.
Şimdi.
Şöyle, biz,
ben de aklıma geleni söylüyorum yani.
Biz doğaçlamaya çok inanmıyoruz Mehmet abi.
Evet.
Biz sünuhata inanıyoruz ama.
Evet.
Yani biz burada zat-ı halinizin böyle uzun yıllar tecrübeli hem eğitim hayatınız hem idareciliğiniz hakikaten böyle bir takım tedailer,
evet,
sunuhat, zuhurat, bu tarzda böyle özellikle insana tefekkür imkanı da verdi bu süreç. Hı. Yani bir dönem evlere tıkılı kaldık ve oralarda belki, evet, bir uzlet imkanı oldu. Hatta tam Ramazan'a denk geldi malumunuz.
Evet.
Böyle işte itikaf olur mu olmaz mı? Oralarda evet, mesela sizin fetvalarınıza o konuda ihtiyaç,
evet,
duyduk
değil mi?
Yani.
Değil mi?
Evet, sizin böyle çok güzel fetvalarınız vardı. Biz
doğru
biliyoruz Mehmet
ya
abi.
Fetva demeyelim de ona.
Yani evet,
bir görüş
usulüne
diyelim,
göre.
Bir görüş diyelim.
Evet.
Siz
hatta dövme mesela caiz midir diye ben bir sormuştum.
Evet, evet, evet.
Siz iz bırakmayacak şekilde, evet, dövmek caizdir demiştiniz.
Dövme.
Dövme.
Evet.
Tamam.
Şimdi şöyle, maske, mesafe, hijyen dedik. Bunu söylemiş olduk. Zaten herkes söylüyor ama biz farklı bir şey söylemek lazım tam da buradan. Tam da buradan hakikaten birincisi bu bizim maskemizi bir düşürdü. Yani Covid süreci herkesin mevcut maskesini yüzünden çekti, aldı.
Sahte maskeler koydu,
evet,
bu sefer.
Yüzleştirdi bizi. Bizi yüzleştirdi, hakikatle yüzleştirdi. Yani en büyük hakikat nedir? En büyük hakikat
acizliğimiz.
Evet, aciz olduğumuz. Aslında hayatı anlamlandırmamızdı. Yani aslında hani hep biz söyleriz ya, en bizim için en yüksek nokta hiçliğini bildiğin noktadır ya. Tam da orada bize hatırlattı yani.
Ufacık gözükmeyen bir,
evet,
virüs.
Evet.
Bütün insanlığın zengin fakir ayırt etmeden.
Hiç ayırt etmeden bir defa bizi bununla yüzleştirdi. İkinci defa yani bizim kıymet verdiğimiz ama kıymet veriyor göründüğümüz ama aslında kıymetini bilemediğimiz şeyleri bizim önümüze koydu. Bunun bir tanesi belki aile ilişkilerimizdi yani. Aynı şeyin o şey bizi hapsetti ve buyurun dedi yani. Hani 12 Eylül'de sağcılarla solcuları aynı hücreye koyup karıştır barıştır diye bir program uygulamışlar ya yani. Hakikaten de insanlar ya ulan bunlar da hakikaten ya şu noktalarda bir sürü de ortak yönümüz varmış. Hatta böyle vatan millet bakış açısı bile çıkanlar falan öyle anlatırlar. Hani biz çok bilmiyoruz ama aynen biz aile halkımızla bir yüzleştik yani. Belki de hayatımızın en büyük vaktini geçirme vesilesi oldu. İkincisi...
Ve orada da belki Mehmet abi aslında aileyle geçirilen vakti nasıl kaliteli geçireceğimize dair evet. aslında çok da projemizin olmadığını da gördük.
Oradaki eksikliğimizi gördük.
Eksikliğimizi gördük, evet.
Ondan sonra onun haricinde mesela bir takım mescitler kapandı, camiler kapandı. Camiye gitmek istedik gidemedik. Eskiden hani ya gitmiyorduk kendi tercihimizle ya olsa da gitsek dedik mesela, tamam mı? Onlar elimizden alındı.
Hac umre yolu kapandı.
Hac umre önümüzden alındı. Yani böyle umre artık yani işte bu sene de gidelim Şubat tatilinde vesaire gibi yani haşa sanki herhangi bir tatile gider gibi o mantık elimizden alındı.
Uçaklar, seyahat imkanı.
Diğer ehli dünyalar için yani mesela sohbet imkanları elimizden alındı. Ya. Diğer ehli dünyalar içinse işte seyahat imkanı elinden alındı. AVM tarzı hayat ellerinden
gece
alındı.
Gece hayatı
ellerinden alındı. İşte sokağa çıkma ellerinden alındı. O özgürlüğe tapan insanların işte o özgürlük algısının tamamen sıfıra indiğini. Hatta onlar daha da hassas özgür olduğu zaman bile çıkmadığını gördük yani.
Evet.
Bunlar bizim aslında bir nimet olarak gördüğümüz şey, görmediğimiz şeylerin aslında ne kadar büyük bir nimet olduğu anlaşıldı.
Evet.
Bu bir maskeler aslında burada düştü. Evet, dediğiniz gibi bez maskeleri taktık ama gerçek maskelerimizle de yüzleştik. İkincisi hakikaten bu hijyen dediğimiz, temizlik dediğimiz hikayeyle özdeşleştik biz yani. Daha evvel de çok da dikkate almadığımız bir takım şeyler önümüze kondu yani. Yani o temizlik anlamında
el yıkama,
başka anlamda
insanlarla mesafe.
Bu hijyen sadece
evet.
Bir mikrop anlamındaki hijyenden ziyade yediğimizle içtiğimizle bile dikkat etmeye başladı.
Hayat tarzı olarak aslında.
Mesela hijyen. Hiç hayatında ekmeği sadece fırında görmüş insanlar evinde ekmek yapmaya başladı. Hiç yemek yapmayan insanlar evinde yemek yapmaya başladı. Her öğün dışarıdan getiren insanlar her türlü şeyde içeriye dönmeye başladılar. Yani artık mutfaklar çalışmaya başladı. Misafir odalar tekrar hayata geçti. Yani hani misafir odaları kalktı diyorduk ya. İnsanların bir beraber yatak odalarının ayrısında bir toplanma mekanları oluştu yani.
Bir de aile içinde de odaları ayrıştırıp
evet.
kendilerini de bir anlamda mesafe koyanlar da olmuş yani o şekilde.
Yani
sonuçta hani birbirlerinden de sıkıntı
ama netice bir yerde yemek diye. Yiyeceksin beraber tutur yani değil mi
evet,
hepimiz
evet,
evdeyiz
evet.
vesaire paylaşımı öğrendik yani çünkü şöyle de oldu, ben de onu yakından hissettim yani yardımcısı olan insanların yardımcısı da gelemez oldu evlere. Çocuklara iş düştü, erkeklere iş düştü. Yani kadınlar zaten ev işlerine yapıyorlardı da bu çok önemli bir şeydir mesela bence.
Belki
birçok erkeğin işte şunu yaptım, bunu yaptım diye birbirlerine karşı yaptıkları şeyleri gördük. Bu da ikincisiydi. Üçüncüsü de mesafe. Yani hijyenden bahsettik. Mesafede de yani artık herkesle el sıkmamayı, öpüşmemeyi, sarılmamayı bir şart halinde gördük biz. Yani değil mi? Bu da önemli bir şeydi. Yani uzaktan gönül selamını öğrendik.
Yani mesafe koyarak aslında evet. mesafesizliğin ne kadar büyük bir nimet olduğunu da anlamış
olduk. Onu anladık. Yani bunlar önemli işaretlerdi. Ha ben bunun bakın hiçbirini şu anda mikroptan kaçma manasında anlatmadım. Bu bize başka dersler verdi aslında. Evet. Buradan çıkardığımız.
Şöyle anladım Mehmet abi. Sizi dinleyen birisi ya bu... Biz bunu salgın diye görüyoruz. Bu musibetti, felaketti. Oo baya nimetmiş diye bir intiba edilmesin sizi dinledikten sonra.
Burada her zorluğun arkasında kolaylık vardır. Evet. İmanını anlatıyoruz biz
şöyle
aslında.
Bir de bir şey de var. Hani Mevlana Hazretleri buyuruyor ki nimeti fark etmek şükürdür.
Doğru.
Şimdi siz eğer nimetin demin bahsettiğiniz gibi nimet olmayanları da fark etmezseniz Cenab-ı Hak bir şükür bizden vazifesi bekliyor. Sen onu fark edip de şükredersen vazifeni yerine getirmiş oluyorsun. Ama diyor sen fark etmezsen Cenab-ı Hak sana bu sefer onu senden alarak onu fark ettirir.
Evet, evet.
Muhtemelen bizim bu Covid sürecinde yaşadığımız aslında böyle nimetlerin, farkında olmadığımız nimetlerin elimizden alınmasıyla
evet,
bir şükür
aslında nimet oldu. Hani
yani
onu
nimet
da zaten
olduğunu anladık.
Söylüyor evet. Ya insan üç şeyin kıymetini bilmez, elinden gittiğinde bilir. Aslında o şeyin dışındaki şeyler de öyledir. Yani
evet, evet.
Kıymetinin bilinmesi
yani nefes
için
nefes bilememe daha
elinden gitmesi
en temel,
lazım.
En temel nimet yani nefeste, nefes nimeti.
Eyvallah o hastalıktaki hani bu hastalığın Allah muhafaza etsin. Nefesin zor alındığı, alınamadığından bahsediliyor. Aslında hasta olmayan adam da sen böyle göğsünü göre göre çıkıp nefes içine çekebildin mi ya?
Evet.
Çünkü
maske zaten mesela, engel.
Ya hayır, maskenin dışında da çıktığında böyle nefesi doldursan ya hastalıklı bir dünya var çıktığında.
Evet, siz o şeyi hatırlarsınız değil mi Mehmet abi? Ben o dönemde İstanbul'a yeni gelmiştim. 90, 92, 93 Göztepe falan çok kirliydi.
Her yer kirliydi.
Yani, ama oralar mesela Göztepe birinci çıkıyordu. Yani neredeyse maske konuşuluyordu o dönemlerde, o hava kirliliğinden mütevellit. Yani hava çok kirli diye gazetelere evet, çıkıyordu sürekli.
Şöyle semt semt belki ayrım olabilir de o dönem zaten doğalgaz falan yoktu. Hakikaten şey ilan edilirdi, ben Ankara daha kirliydi daha evvel. Ankara'nın kirliliği meşhurdur. Fakat İstanbul ondan sonra bu şeyin gelişmesiyle çok fazla nüfus vesaireyle birlikte şu saatler arasında yaşlılar sokağa çıkmasını hatırlarım ben.
Evet, evet.
Yani o kadar büyük bir kirlilik mevzu bahisti.
Burada bir şey
sonra
daha
sonra evet, işte o çöp dağları mevzu bahisti. Ondan
su
sonra
yoktu.
Susuzluk mevzu bahisti.
Evet.
Denizlerin kirlenmesinden konuşulurdu. Herhalde şimdi hepsi
Haliç,
tek tek geri gelmeye başladı.
Evet. Haliç, siyasete girmeyelim Mehmet abi. Yani şimdi Covid'deyiz.
Ben siyaset diye bir şey söylemedim ki.
Yok, şimdi siz geri gelmeye başladı deyince
geri,
yani.
İleri konuşuyoruz, İstanbul'un havasını konuşuyoruz yani.
Evet ya, siyasette konuşabiliriz diyorsunuz yani. Tabii,
siyaset değil. Bu siyaset,
hayat siyaset. Şöyle siyaset evet, üstü altı diye bir şey yok Mehmet abi.
Evet.
Ne var? Hayat siyaset, siyaset hayat. Ama yüksek siyaset.
İşte
politikadan farkı var işte onun yani.
Benim için mühim değil yani.
Dolayısıyla sizin her cümleniz o anlamda biz her yere yorabiliriz evet, yani.
Yor sen.
Hayrola diyoruz zaten.
Evet, hayrola diyoruz. Yorabilirsiniz.
Geri geliyor dediniz. Haliç tekrar eski haline mi dönecek yani?
Vallahi ben tabii bunlar da çok hatırlanmaz fakat şunu biliriz biz.
O kokuyu biliriz abi o şeyden geçerken.
Tabii sen orada kapına nefes alamazdın yani. O ayrı bir şeydi. O artık o öyle ağır kokmaya başlamıştı ki Haliç. Asker tabii 12 Eylül darbesini yaptı. 3 sene sonra, 4 sene sonra seçim oldu. Turgut Özal iktidara geldi. 1 sene sonra da belediye seçimleri olmuştu.
Dalan mı?
Orada da Bedrettin Dalan aday oldu. Onun büyük bir şeyi vardı, iddiası. Böyle iddialı, en büyük iddiası da Haliç'i gözlerim gibi yapacağım. Çünkü Dalan'ın gözleri maviydi.
Evet.
Ondan sonra hakikaten de o askerlerin de desteğiyle o darbe zamanında hakikaten hem Haliç'i hem Haliç'in çevresi bir sanayi bölgesiydi. Bütün fabrikalar oradaydı eskiden beri. Onları bir defa hepsini istimlak oldu vesaire oldu asker gücüyle. Sonra o sahil yollarını falan açtı ciddi manada. Dolgu yaptı denize. Bunlar normal şartlarda kolay yapılacak işler değil. Yani bir yumruk masaya vurunca yapıldı. Tabii Dalan onları başardı. Hakikaten de Yunuslar falan gelmeye başladı sona doğru. Haliç mavileşmeye başladı. Sonra seçimi kaybetti. Nurettin Sözen geldi. Haliç eski haline döndü. Herkes de dedi ki bak Nurettin Sözen de Haliç'i gözlerinin rengi gibi yaptı. Onun da gözleri kahverengiydi.
Evet.
Yani demek ki burada bir şey de olabilir. Yani böyle bir kahverengi mavi arasında geliş gidişler. Bak bu da politikada bağımsız konuşuyorum ben. Göz rengi konuşuyorum.
Yok, sonraki de çalışmıyor zaten.
Evet.
Sonraki belediye başkanlarına bakıyorsun.
Evet.
Yani o sizin teori çöktü yani.
Bilmiyorum işte. Göz
teorisi.
Tabii koku da önemlidir burada mesela.
Koku metaforundan
koku
gidebiliriz.
Koku çok önemli bir şeydir. Yani evet, insan bir yere gittiğinde o kokudan hisseder zaten. Ve evet, koku çok önemli bir histir. Mesela sen kulağın da görme, gözün de duymazsa kokuyla o hissi alabilirsin. Koku aynı zamanda hafıza merkezine en yakın şeydir. Hmm. Bir kokuyu kokladığında bu kokuyu nerede duyduğumu düşünürsün hemen. Hatırlarsın yani.
Evet, kokuyla
tamam mı?
Evet. Diğer duyuların aldığı arasında bir irtibat oluyor. Dolayısıyla
Evet. Beyni hafıza noktasına yakın bir yer orası.
Hatırladığın zaman kişiliğini de hatırlıyorsun.
Hemen hatırlıyorsun.
Evet.
Ben de yani böyle bir takım kokuları hatırladım. Mesela İzmir'e gidiyorum, bir kokuyla karşılaşıyoruz orada da. Meşhurdur yani oranın o kordon boyu kokusu. İşte o koku. Yani o kokuyu mesela İstanbul'da da duyduğunda aha bu kokuydu diyorsun mesela, tamam mı? Evet.
Koku uzmanı olarak sanki böyle biraz görmediğimiz, işitmediğimiz hayrola zamanlarından bu yana Mehmet abi.
Evet. Hayır, biz sizle bir Mersin'e gitmiştik, hatırlar mısınız? Mersin'de o koku satan bir
Levent
abimiz vardı. Hatta onun bir de kitabı mı, yazısı mı?
Şu an çıkacak.
Kitabı.
Evet.
O da
Koku Medeniyeti diye bir kitabı çıkacak.
Evet. Ben bir roman okumuştum gençliğimde, çocukluğumda da diyebilirim. Le Parfum diye.
Koku.
Hakikaten
evet.
Çok etkileyici bir romandı.
Evet,
bu.
Evet,
bir seri katil özellikle bu kızları yakalayıp onların kokusuna böyle şey yapıyordu. Koku üretiyordu mesela böyle.
Hmm.
Çok ilginç bir romandı. Belki de hani oradan
kişinin
bir merak.
Kendine has bir kokusu var. Nasıl gözümüz kendimize ait. Nasıl efendim vücudumuz kendimize ait. Herkesin de kendine has bir kokusu var.
Evet.
Ve hakikaten şöyle bir şey de bilmiyorum ne kadar hani bilimsel şeyini bilmiyorum ama insan niyetini değiştirince kokusu da değişiyor Mehmet abi.
Olabilir. Yani, olabilir.
Niyet çok mühim. Olabilir. Yani onun dolayısıyla kokunun böyle bir materyalistik bir şey gibi gözüküyor ama son tahlilde hislerle çok yakından bir alakası var.
Hayvanlarda da vardır biliyorsun, o kokuyla çizerler sınırlarını.
Evet, evet.
O koku sınırlarıdır onların.
Hmm.
Hemen onu hallederler, o kokar zaten, o kokuyla sınırlarını çizerler. Oradan ötesine berisine de karışmazlar mesela.
Evet. Biz kokuya biraz olumsuz bir yerden girdik. Ama sonuçta bu Covid sürecinin etkileri üzerine konuşuyorduk.
Evet.
Bu mesafe meselesinde Mehmet abi. Şimdi insanların gerçekten birbirlerinden etkilenmeleri maiyette oluyor. Birliktelikle yani. Şimdi eğitim de sonuçta siz de eğitimcisiniz. Artık tamamen uzaktan eğitime geçti. İşte Milli Eğitim Bakanlığı, efendim sistemler işte kuruluyor, çöküyor. Ondan sonra işte hepimizin çoluğumuz, çocuğumuz var. Bakıyoruz bilgisayarlardan ne kadar bu iş isabetli oluyor, olmuyor. Oralar hep böyle tartışma konusu şu anda. Ben kendi akademik dünyamdan da biliyorum. Siz de muhtemelen aynı tecrübeyi yaşıyorsunuz. Yeni eğitim öğretim yolları keşfetmek. Yeni efendim bu aletlerle yani bilgisayar gibi araçlarla söyleyeceğimizi nasıl etkili söyleyebiliriz aslında şu anda biz temrininle alıştırmalarını yapıyoruz. Bu noktada da gerçekten çok yaya olduğumuzu da görüyoruz. Şimdi burada birkaç tane mesele var aslında, onların bir tanesini gündeme getirmek için bu konuyu açtım. Şimdi biz bu sanal dünyaya daldıkça aslında mesela sohbet gibi böyle maiyetle yani işte göz göze, yüz yüze, diz dize belki istifade ettiğimiz bir imkandan mahrum kalıyoruz.
Evet.
Şimdi burada da mesela ben o süreçte birçok arkadaşımızla online platformlardan buluşmaya çalıştım ama siz yapmadınız onu. Bunu da biliyorum yani. Özellikle dik durdunuz, oradan o iş olmaz dediniz. Yani etkilenme olmaz oradan tarzında. Yani öğretim olabilir ama eğitim olmaz dediniz.
Yerine gelmez şartları dedim.
İşte onu ben soracağım. Niye böyle düşündünüz Mehmet abi? Evet.
Ya bu tabii bunun belki bir klasik background'ı var. Yani tarihsel bir background'ı var. Malum Peygamber Efendimiz zamanında bir kişi iman etse ve Peygamberimiz de yüz yüze aynı ortamda gelmese bu kişi sahabe olamaz değil mi?
Veysel Karahani Hazretleri gibi.
Evet gibi. Tam da buradan işte yani.
Hmm.
Yani nasıl bir uzaktan görüşmeyle diyelim ki o dönemde böyle bir imkanlar olsaydı o sahabeli olabilir miydi?
Ama diyor bana diyor Rahman'ın kokusu Yemen tarafından geliyor diyor Efendimiz.
Tamam tamam. Yine bak ki koku da orada önemli. Evet.
Demek ki orada böyle fiziki beraberlik olmasa bile bir yoğunlaşma olabiliyor. Manevi etkilenme olabiliyor.
Ama sanki Belkıs'ın tahtı gibi. Yani tamam mı? Değil mi? Orada da gösteriliyor.
Evet.
Ama fiili olarak değil o. Sanki. Değil mi?
Yok, geldi, getirdi onu.
Bizzat geldi,
geldi
mi?
Geldi tabii, hatta değiştiriyorlar onu. Tabii canım. Değiştiriyorlar. Bu ne kadar çok benziyormuş diyor benimkine diyor orada. Hı-hı. Şaşırıyor yani. Ama getiriliyor o taht.
Fiziki olarak geliyor mu?
Tabii, hatta evet. Fiziki olarak Kur'an'ın bir mucizesidir bu diyorlar. İşte fiziken de eşyanın nakline
yapılabilir bir, ileride.
Evet. Evet. Delil olabilir.
Tamam. O zaman bizzat yine sorumu tekrarlıyorum. Sanal alemde bir görüşme imkanı olsa sahabelik olabilir mi?
Bu mühim sorunun cevabını bir ara verdikten sonra hep peki, beraber alalım. Efendim peki. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabey Mehmet Emin Okur'la birlikte Hayrola da beraberiz. Bir ara veriyoruz. O aradan sonra tekrar beraber olacağız efendim. Merhabalar efendim. Hayrola'da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabey Mehmet Emin Okur'la birlikte gündeme dair, kalbimize dair, kalbimizin gündemine dair efendim konuşmaya devam ediyoruz. Covid süreciyle ilgili konuşuyorduk. Orada Mehmet abimiz çok böyle benim kendisine yapmış olduğum ortayı böyle göğsünde yumuşatıp güzel bir voleyle bana geri gönderdi. Ben de tabii radyoculuğun imkanlarından faydalanarak bir ara verdim. Mehmet abicim, sorunuzu tekrar alabilir miyiz? Demiştim ki uzaktan eğitim, öğretim sürecinde siz sohbet yapmadınız.
Evet.
Ve buna karşı çıktınız. Çıktım. Bu iş olmaz dediniz. Evet. Şimdi ben de bunun üzerine ya işte mesela sahabe örneğini verdiniz. Dediniz ki sahabe oluyor mu Efendimiz'i görmedi? Olmuyor. Veysel Karani Hazretleri'ni konuştuk. Ama dedik ki sonra Veysel Karani Hazretleri ile ilgili de Efendimiz'in şöyle bir ifadesi var. Bana Rahman'ın kokusu Yemen tarafından geliyor. Tamam. Buyuruyorlar. Siz de orada bir soru sordunuz.
Evet. Tam da onu söyledim yani. Olunur mu? Eğer bu aletler olsaydı onlara sahabe der miydik Efendimiz'i görselerdi diye sordum. Ben el cevap tamam, Veysel Karani Hazretleri tamam, Veysel olunur, sahabe olunmaz.
Evet.
Yani çünkü sohbet ancak yüz yüze yapılır.
Tamam, sohbet imkanı zaten şöyle, sahabe imkanı zaten Efendimizin vefatından sonra
evet,
kapanmış bir kapı.
Zaten üveysilik diye bir müessese var biliyorsunuz.
Öyle mi, bak oraya girersek tabii, çıkamayız Mehmet abi.
Üveysilik diye, ama bu yani
çok istismara açık mı?
Hayır, tam tersine istismara açık değil. İstisna bir şekilde olan şeylere üveysilik denir. Yani belirli bir formatta, normal insanlar için belirli bir formatta olabilecek bir şeydir. Ama olağanüstü bir şekilde, yani insanların alışkın olmadığı bir şekilde olabilir. Ona da üveysilik denir.
İstisnadır, kaideyi bozmaz mı diyorsunuz?
Bozmaz. O da adetullah içindedir ama normal birçok insan o yoldan gider. Belki birkaç kişi de öteki türlü olur yani.
Ama insanlar zaten normal yollarla giden insanlara bile çok itibar etmiyorlar.
Evet, evet.
Kaldı ki böyle bir efendim ben, istisna.
Olabilir. O istisnadır. Onun için de ben sohbeti bu aletlerle yapmıyorum. Aletle arama sokmuyorum yani.
İstisna evet, yapabilirdiniz.
Yapmadık işte yani. Biz.
Ama yapanların hiç istifadeden hali olmadığını da söyleyemeyiz.
Ben öyle bir iddiada bulunamam. Hatta tam tersine yapmayarak ben istisnada kalmış olabilirim.
Yapmayarak istifade etmiş olabilir misiniz?
Ben onu teklif ettim. Şöyle bize de arkadaşlar söylediler. Dediler ki biz de yapalım. Herkes yapıyor. Lütfü Hoca yapıyor. Günde birkaç defa yapıyor. Ben de dedim yani o Lütfü Hoca yapar günde istediği kadar, ama ben dedim şöyle yapalım o zaman dedim. Tamam dedim. Perşembe akşamları otursun herkes.
Açalım, aynı anda.
Aynı anda saatinde vereyim. Sükut sohbeti yapalım dedim.
Allah Allah. Siz çok daha zor bir şeye geçmişsiniz.
Var mısınız dedim. Yani kimse de bir iltifat etmeyince ben de vazgeçtim.
Ya hakikaten çok güzel bir şey teklif etmişsiniz
evet,
aslında
evet,
Mehmet abi.
Evet.
Yani bu bir nevi yani böyle bir tür aynı anda farklı mekanlarda farklı zaman yani aynı zamanda aynı işi yapmak yani farklı evet, mekanlardasınız. Evet. Hep beraber şu saatte bu işi yapacağız.
Evet.
Çok yani siz şimdi olmadı Mehmet abi, niye olmadı? Yani ortada bir usul var. Yapamıyoruz bunu Covid'den dolayı. Evet. Sanal dünyadan istifade etmeye çalışıyoruz. Tamam. Siz ona iltifat etmiyorsunuz. bambaşka yepyeni bir yol ihdas ediyorsun.
Yepyeni bu
yol
ihdası. Sükût sohbeti eskiden beri olan
hayır,
bir şey.
Hayır ama bu farklı mekanda.
Biz biliriz ki dil dudak depreşmeden laftan anlayan gelsin.
Söz anlayan gelsin derler. Evet. Ama şöyle o aynı mekanda olur yine. Mahiyet yani birliktelik de olur.
Evet.
Sükût bir işte sohbetin bir nevidir yani bu anlamda.
Tamam.
Siz ama yepyeni bir yolu ihdas etmişsiniz Mehmet abi.
Ben tam da orada yani onu vurgu yapmak için sadece aramızda bütün iletişimler kopup da sadece bir ses iletişimi kalıyordu ya. Ben o ses iletişimini de hadi çıkarıyorum aradan buyurun demek durumunda kaldım.
Ne kaldı geriye? Kalbi iletişim.
Hiçbir şey kalmadı. Evet.
Peki sonra ne oldu Mehmet abi? Burada nedir? Daha sonra ecir sevap nedir?
Sonrası burada? Şudur ki o işin de kıymeti bilindi. Hem bizim açımızdan
güzel,
hem
güzel bağladınız Mehmet abi. Evet. Güzel bağladınız.
Kıymeti bilindi ve evet. Hakikaten biz hep anlatırdık. Bizim de sizde de öyledir biraz böyle yani vakitleri de bu işin efendim gündemi de vesaire. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir defa sayı bizde de sayı çok oluyordu biliyorsunuz. Sayıyı böyle 12 düzeyine indirdik. Ciddi bir düzen içinde herkesin oturacağı yer belli, mesafeleri belli.
İkram var mı?
İkram yok. Kesinlikle ikram yok. Ondan sonra
muhabbet yok
saatinde
ilave.
Başlıyor ve saatinde bitiyor. Ekstra bir şey olmuyor. Vale yani şey olmuyor. Dağılınıyor. Arkadan öteki grup geliyor. İki grup oluyor. Ondan sonra onlar da aynı şekilde. İlk defa biz yani 30-40 sene evvel nasıl yapılıyorsa öyle yapmaya başladık.
Yani sohbetin feyzi mi yerine geldi tekrar?
Ben bilemiyorum feyzini. Anlayamıyorum, ölçemiyorum ama en azından şekli şartları
evet.
Uygun hale geldi.
Şekli şartları.
Evet.
Güzel. Demek ki şekli şartlar mühim. Zahiri önemli yani.
Önemliymiş. Evet.
Peki Mehmet abi şimdi bu iş nereye gidiyor böyle? Gerçekten hani hep yeni normal diyorlar. Yeni normal derken de aslında bir anormal durumdan bahsediyorlar. Nedir artık norm?
Hocam şunu gördük. Eğer uzaktan iş çalışmadan bahsediyorsanız eğer. Uzaktan.
Tabii her şey uzaktan hale geldi.
Dersten bahsediyorsanız eğer. Şunu gördük ki biz. Ben biliyorsunuz ben uzaktan ders vermem. Tekliflere de hep kapalıydım. Bizim bu Ahmet Yesevi Üniversitesi falan hep uzaktan çalışır biliyorsunuz. Ben
Kazakistan'da.
Ben hiç şey yapmadım o başka diğer eğitimlerde de. Hatta mümkün olduğunca bir bu Zoom üstünden toplantılara falan da hiç katılmıyorum. Çünkü çok şey gelmiyor bana, verimli gelmiyor.
Siz WhatsApp yazışmalarına da karşısınız Mehmet abi.
WhatsApp...
Yani orada meramını ifade edemediğini düşünüyorsunuz insanların değil mi?
Büyük gruplara karşıyım ben. Yani bir 7-8 kişilik içinde hep birbirimizi bildiğimiz insanlarla bir grup olabilir ama 100 kişinin olduğu bir gruptan bahsediyor.
Ama insanlar hep oradan besleniyorlar artık. Haberini oradan alıyor, yorumunu oradan alıyor. Yani bir nevi böyle orası televizyon izlemiyor belki işte internet ama WhatsApp'tan böyle müthiş bir bilgi akıyor tabiri caizse. Ve çok zamanda yanlış anlamalara da sebep oluyor.
Doğru. O ben sağlıklı bulmuyorum onu. Yani ben o bir bilgi kirliliğini yani bir hani jungle derler ya bu vahşi bir ortam yani. Ayırt edemiyorsun iyi kötüden, kötü iyiden. O bilginin de sahih bilgi olduğunu zannetmiyorum orada dolaşan bilgilerin. Bize sahih bilgi lazım. Yani ne demek sahih bilgi? Doğruluğu kanıtlanmış, geçerli olduğu ifade edilmiş. Mesela sohbetteki bilgi böyle bir bilgidir. 1000 senedir, 1400 senedir gelen bir bilgi akışı var. Ve orada alelade bir şey söylenmez. Onun için önemlidir gündemin dışına çıkmamak.
Evet.
Çünkü sen şahsını bile katmazsın orada. Mesajı verirsin. O mesaj da 1400 senedir dupduru gelen bir mesajdır yani. O önemli bir şeydir. O bilginin sahihliği demektir zaten.
Ama bunu yani internet ortamında işte birbirini görürken insanların aktarılması
ya o ben
aynı kaynaklardan
yo ben
niye bir şey olsun ki
bilgi
yani?
Bilgi nasıl aktarılıyorsa aktarılsın ama şartlar yerine gelmezse de yani istifade azalır
o kalbi...
biliyorsunuz mekan birlikteliği zaman birlikteliği duygu birlikteliği yani her birinin yani mesela bak sohbette de buna hazır olmak lazım değil mi yani siz de kendinizi yani,
niyet birlikteliği
her türlü birliktelik yani buna böyle olduğunda bu sirayet ediyor. Diğer türlü mesela sen işte bir şey anlatıyorsun. Öteki elma yiyor bir taraftan. Veya çekirdek çitliyor. Olur mu böyle?
Olmaz.
Peki yani sen onu tembih ediyor musun? Bakın arkadaşlar, ben uzaktan sohbet ediyorum ama elleriniz dizinizin üstünde dursun falan, böyle diyor musun?
Yani onun bir kere daha evvel eğitimini, terbiyesini almış insanlarla bu işi devam kabiliğinden götürdüğümüz için ilave bir böyle usul böyledir, adat böyledir demeye ihtiyaç kalmıyor. Hı. Ama velakin başka toplantılarda görüyoruz, yanında çayı, arada çayından böyle yudum alan. Evet. Ya da işte efendim çok zaman mesela katıldığında çocuk seslerinin arkadan geldiği.
Evet, evet.
Bir de tabii orada çok yani sizinle beraber yan yana olduğu gibi hakim olamıyorsunuz insanlara. Yani orada bir ilginç şey
mesela
var.
Mesela şunu yapabiliyor musunuz? Ben, siz Erenköy'de oturuyorsunuz diyelim ki mesela. O sohbete aldığınız kişiler için bir halka teşkil edebiliyor musunuz? Mesela siz işte Erenköy'de oturuyorsunuz. Diyelim ki Göztepe, Kızıltoprak, Üsküdar, Ümraniye yaparak böyle bir şey mi düzenliyorsunuz?
Yok Mehmet abi, siz onu maşallah çok böyle çıtayı yükselttiniz şimdi yani. Demek ki sanal dünyayı böyle hafif kabullenecek olsanız ona göre de standartlar geliştireceksiniz.
Bir de halka olarak geliştirmen gerekir.
Yok.
Böyle bir Erenköy'den çıkıp tekrar Erenköy'e varan bir halka olarak düzenlemek gerekir belki.
Yani belki orada şöyle bir hani hepsi kıbleye dönsün.
Evet.
Yüzümüz aynı yere müteveccih olsun denebilir.
Yok hayır, o halka da şey özelliği yoktur yani. O namaz kıldırıcı. Sen namaz da mı kıldırıyorsun şeyden?
Yok. Ona da fetva verenler olacak ama söyleyeyim ben size.
Evet evet.
Oraya doğru gidiyor.
Doğru gidiyor.
Evet. Siz şeyde kaldınız değil mi? Zemzem Tower gibi yerlerde, böyle Kabe'yi üstten gören yerlerde kaldınız mı?
Hayır, biz Kabe'ye hiçbir zaman tepeden bakmadık.
Nereden baktınız ona abi?
Biz hep alt taraftan, kendimizin şey seviyesini bilerek baktık.
Üçüncü kattan?
Yani nereden bakarsak bakalım Kabe'ye tepeden bakmadık.
Bakmadınız, çok güzel, ama üst katlara
kendi
çıktınız yani.
Kendi seviyemizi bilerek baktık.
Anlaşılan o, üst katlara çıktınız.
Üst alt diye bir şey yoktur Kabe'de. Bir şey vardır, Kabe'dir orası.
Peki.
Altlık üstlük bize göredir.
Dolayısıyla bizatidir. Orada mesela o otellerden, üstten bakın otellerden namaz olur mu Mehmet abi?
Üstten bakan otellerden namaz olur mu?
Evet.
Onlar mesela öyle iddiaları var. Mesela oradan birleştirmişler.
Olursa.
İddiaları var diyorum.
Evet. Şimdi sanal dünyadan olur mu?
Yine böyle iddialar da var. Belli mezheplere göre olur denen şeyler var.
Bak,
bizim mezhebimize olmuyor.
Ahmet Hamdi Hoca'nın şeyine vuracağız şimdi. Gazabına vuracağız. Aman. Girdiniz benim alanlarıma, konuşmayın diyecek.
Ha. Tamam onu o zaman.
Hayrola diyecek yani. Evet.
Ya o zaman olacak şeylerden bahsedelim. Mesela
ama
saf
bu
düzen.
Olacak Mehmet abi. Bu oraya doğru gidiyor yani. İlginç bir şekilde oraya doğru gidiyor. Şimdi
doğru söylüyorsun.
Bu sene haç olmadı. Önümüzdeki sene olmadı derken haç oldu da kendi insanlarına, kendi vatandaşlarına açtılar sadece. Yani bu belki birkaç sene tekerrür etse. Yani insana da böyle bir Mekke'ye, Kabe'ye, Medine'ye, o taraf o mukaddes mekanlara yönelik bir sürekli kameralar da açık.
Evet. Zannetmiyorum. Şöyle olabilir mesela. Ben tabii bir onu diyelim ki yeni namaz düzenimizi düşünürsek eğer. Yeni namaz düzeni. Biz eski namaz düzenimizde nasıldı?
Saf, omuz omuza.
Hatta omuzlar bile birbirine değecek. Hani biraz da aralık olsa ya olmuyor araya falan diye.
Şeytan girmesin.
Şeytan girer ya, çünkü o da sünnete de uygun değildir zaten malum.
Evet, evet.
Böyle arada boşluk olmaz. Şimdi ne oldu arada? Büyük 1,5 metrelik boşluklar olmaya başladı. Yani şimdi diyelim ki bu boşlukları daha da fazlalaştırsak. Bir adam dese ki ya 1,5 metre oluyor da 15 metre olmaz mı? Öteki adam da 150 metre olmaz mı? Öteki adam 150 kilometre olmaz mı dediğinde yine senin dediğin olur.
Yani?
Saflar arasındaki boşluk o kadar büyür ki durursun sen de yani.
Bu o zaman
teorik olarak söylüyorum.
Yani yeryüzü mescit o zaman.
Ya zaten yeryüzü mescit de. Hayır yani sen 1,5 metreye ara verdikten sonra bu aralığın nerede duracağını bilemeyebilirsin.
Evet. Demek ki bir kere şeytan araya girdi mi açtıkça
kardeşim. Girmeyecek.
Nasıl peki ona fırsat vermeyeceğiz Mehmet abi şimdi hakikaten?
Ya Allah biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak dermansız dert vermez. Derman da verecek ama bir vakti var bunun. Cenab-ı Hak bu vakti de kendi yaratacak. Demek ki bir bazı şeylerin biraz daha olgunlaşması.
Böyle bir liyakat kesbetmemiz gereken bazı şeyler varmış gibi.
Var yani, bu ya bir imtihan.
Ya tezkiye oluyoruz.
Net bir imtihan.
Yani böyle bir safralarımızdan kurtuluyoruz. Evet. İnsanoğlu olarak yani. Bu herkesin şimdi muhtemelen doldurması gereken bir şey var abi. Bir limit var yani. Evet. Öyle gözüküyor sanki. Evet. O noktada hakikaten Cenab-ı Hak imtihanımızı kolay eylesin.
Şöyle bir şey. Bütün ben de mesela geçmiş şeylere bakıyoruz. Mesela bir şey yayılmışsa bile hani diyelim veba salgınından bahsetti. Geçmişim bunlar belalı şeyler.
İspanyol gribi varmış mesela.
İspanyol gribi yeni yani 2019. yüzyılın başında. Daha evvel veba salgınları ama belli bir bölgede oluyor ve bitiyor değil mi yani
evet.
orası?
Evet.
Netice bitiyor zaten orada da. Fakat burada niye bu kadar yayıldı? Hani hep bizim bahsettiğimiz hikaye. İşte dünya bir köy haline geldi.
Küreselleşme.
Bu televizyonda da çok anlattık bunu. Küreselleşme. Bir yerde bir şey çıktığında bir müddet sonra bütün dünyadan da bu biliniyor artık.
Al sana virüs işte.
İşte virüs de çıktığında bütün virüs küreselleşiverdi. Aralık'ta biz ya işte Çinliler şey olmuş be Çinliler hasta olmuş yarasa yiyen herifler falan diye böyle yaparken.
Mart'ta.
Ondan sonra Mart'a geldik. Aa bizde ilk şey görüldü. Çin'de bitmişti hatırlıyorsunuz.
Evet, evet.
Bizde ilk vaka görüldüğünde Wuhan serbeste çıkmıştı. Değil mi?
Evet.
Ya şimdi Çin elini yıkadı çıktı kardeşim. Bizde hala geçmedi. 8 ay geçti.
Evet. Çin'le ilgili tabii bilgiler de çok
olsun yine eski şey yok yani. Onlar rahat da bizden rahat mı değil mi Çin şu anda?
Yani orada bir ciddi bir dönem geçirdi onlar. Tabii burada mesela bir dönem İngiltere sürü bağışıklığı diye bir kavram evet. var ya biz ona öncelikle karar verdik dediler devlet politikası olarak sonra çark ettiler o işten.
Yok onlar sürü bağışıklığını bu dünya düzenini kuran insanlar oldukları için bütün kendi dışındaki insanları sürü kabul ettikleri için
evet.
hep bu sistemi uygulamışlar senelerce evet. dünyaya bir sürü bağışıklığını enjekte etmişler o zaman olur zannettiler baktılar ki İngiliz'de bu işlemiyor. İşlemeyince de şöyle dediler. Tamam ölen ölsün kalan sağlar bizimdir. Yani orada bir yaşların ölmesine falan üzülme yok.
Yani burada hakikaten milletlerin ülkelerin de farklı tabloları hani biraz kıyas açısından da ilginç sonuçlara da bizi götürebiliyor. Çin dediğiniz tamamen kapalı kutu, kara kutu. Öbür tarafta şimdi mesela Afrika'da bekleniyor işte orada çok daha büyük sıkıntılara yol açabilir evet. diye. Ama işte patlamadı yani bir şey... Bir belki tehdit hala devam ediyor. Amerika çok ilginç
evet,
tepkiler verdi. Tabii. İnsanlar silahlanıp çıktılar. Beni dediler özgürlüğümü elimden alamazsın.
Alamazsın. Maske takmıyorum. Ben şey yapamazsın falan filan.
Takmıyorum
ondan sonra
dedi yani.
Zenci ayaklanması falan çıktı bir anda. O aynı şey içinde oldu. Korona zamanı oldu. Biliyorsun
evet,
yani.
Evet evet
onlar.
Evet.
Ve işin şeyi yani mesela nasıl ki bu İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, yaşlılar çok ölüyor ya. Bizde de öyle yani. Genelde yaşlılar bu hastalıktan hasta ve hastalar. Yani
kronik
işte tansiyon,
hastalar.
Şeker vesaire ileri düzeydeyse ölüme götürüyor bunlar. Onlar çok da yaşlıların ölmesine takmadı şeyler yani Avrupalılar. Ben çok da böyle aman yaşlılar ölsünler canım onlar 90 yaşını geçmiş adamlar. Hatta böyle bu yaşlı evlerinde falan hiç müdahil olmadıkları söyleniyor birçok yerde. Yani bırak hatta oradaki adamların bile bırakıp çıktığı.
Hmm.
Yani bunlar bilinmiyor mu şimdi?
Evet evet.
Biliniyor. Ne işte ya bizim kara deliğimizdi bunlar derlerdi.
Derler zaten. Tabii kesinlikle öyle.
Amerika'da yani. %80'i bunların zenci ve spanik bu hastalığın yayıldığı şeyler.
Hmm.
Onlar da yani ben o beyaz Amerika o waspların çok etkilendiğini zannetmiyorum bu hastalıktan.
Hmm.
Çok korunaklı bölgelerde vesaire de onlar zaten. Öteki yine büyük ağırlık. Bir de şeyin tabiatı da öyle. Yani biraz daha iç içe olan, hijyene çok şey olmayan, çok
ama
da...
ilginçtir mesela bu Suriye'nin işte o özellikle hani sıkıntılı bölgelerde,
evet,
çadırlarda.
Çadır bölgelerinde.
Hiç gözükmüyor Mehmet abi. Yani çok
ya
ilginçtir.
O da ilginçti. Ben ilk başlarda ama o da bir yanlış bir şey de olabilir Lütfü Hocam. Yani bir alarma geçmeme sebebi. Çünkü ilk başlarda biliyorsun Anadolu çok rahattı. Ben hatta şaşırıyordum yani mesela Güneydoğu'da hiç yok gibiydi. Yok gibiydi yani. Orta Anadolu'da vesaire de. Şimdi en çok yanan yerler oralar.
Hmm.
O rahatlık çok fena döndü oraya. En azından büyük şehirlerde yavaş yavaş yayılarak başladı. Çok büyük oranlara geldiğinde insanların hepsi tedbirle. Yani hastalık zamanı rahattı Anadolu'nun o şehirleri. Şimdi hastalık oraya gittiğinde o rahatlık devam etti.
Şöyle aslında önce İstanbul çok böyle bir teyakkuza geçti.
Evet.
Şimdi şu ara Ankara biraz sıkıntılı.
Sonra Ankara, Kayseri, Konya,
Anadolu
Antep.
Anadolu şimdi takip
evet,
ediyor
çok
sanki.
Sıkıntılı.
Yani İstanbul öncü Anadolu'nu takip ediyormuş
ama işte
sanki.
Tam da onlar 7 ay sonra ha bunlar davranmamız lazım derken biz hastalık geldiği anda direkt evlere kapandık biliyorsun. Doğru. Nisan nasıl evet. geçti hocam Nisan
evet, evet,
ya?
Evet evet.
O bu Anadolu hiç yaşamadı bunu aslında. Bizim gibi sıkı bir şeyi.
Evet. Peki Mehmet abi programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ne olur abi bu işin sonu?
Hayır olur.
Çok güzel.
Hayır olur.
Muhakkak hayır olur da hayrın tabii nevileri var, çeşitleri var. Nasıl evet, bir şey ya bekliyorsunuz? Şimdi, yani bir
hocam,
mesela
ben insan olarak şunu görüyorum evet. hakikaten. Bir defa insanın her şeye alıştığını görüyorum. Yani en zor ortama bile insan alışıyor evet, belli çok, bir zaman
çok
içinde.
Bir şey
yani
evet.
ölüme de alışıyor, hastalığa da alışıyor, belli şeylerle yaşamaya da alışıyor. Yani şimdi bir bak şimdi bizim Nisan'daki durumumuz ne? Şimdi neyiz? Yani neredeyse Eylül, Ekim'in son Ekim'e geldik. Daha rahatız değil mi aslında? Hastalık aynı şiddette devam ediyor.
Evet evet.
Aynı şiddette. Yani aşağı yukarı bir azalma olmadı. Ama biz ya böyle de yaşanabiliyormuşu gördük aslında.
Evet evet.
Yani.
Yani hakikaten bardağın dolu tarafına baktığımız zaman da tefekkürümüz, tezekkürümüz, özellikle bu manevi nimetlerden uzak kalışımız, camiden,
evet.
cemaatten, sohbetten. Ama buna rağmen yine bu sefer işte aile hayatını tekrar keşfedişimiz. Evet. Belki aileyi bu anlamda bir okula dönüştürmek evet. için tedbirler düşünmemiz.
Bir de şunu da düşün hocam bak. Eğer elimizden bu alınmasaydı. Mesela ilk sohbetini bu yasaktan sonrakini hatırlıyor musun sen? Biz hiç beklemediğimiz ciddi bir katılım oldu yani böyle. Hiç
evet.
gelmeyen insanlar geldiler.
Deprem gecesi dolan cami
ilk,
gibi.
Peki ilk şeyi hatırlıyor musun? Namaza izin çıktığını.
Ya,
gözlerimiz
kadar.
Yaşardı. Ya. Ya yarın cuma kılabilirsiniz haberi çıktı.
İlk ezan okunmuş gibi.
Ya evet. hani nasıl bir heyecandı ya. Değil mi? Şeylerimizi aldık gittik. Ne olursa olsun gidelim.
Evet, evet.
Yani bu da ya işte tam da bunu yaşadık şimdi evet, biz evet. ya. Yani o sokağa çıkma yasağından sonra sokağa çıkmayı.
Evet evet.
İlk defa bayramda ayrı bayram geçirmeyi. Evet. Biz mesela bayramın ilk günü, o Ramazan bayramının ilk günü normalde mesela biz bayramda hani giyiniz rahat yazın yani şimdi hadi bayramlaşalım dedik şimdi ben de bir dakika dedim benim oğlan da bir dakika dedi ikimiz de salona geldiğimizde grand tuvalettik birbirimizden habersiz normalde giyinme yani kravat takmam falan şeyde evet. ben yani evet. baktım o da öyle giyinmiş gelmiş
çok iyi ya babasının
defa,
oğlu
ilk defa böyle öyle giyinmiş gelmişiz
ne güzel yani orada tabii şimdi mesela Afrika'ya giden orada hizmet eden çok kardeşimiz var hep aynı şeyi söylüyorlar sanki buralarda diyorlar sahabe iklimi var. Yani niye öyle bir hisse, kanaate ulaşıyorlar? Muhtemelen yokluktan Mehmet abi. Şimdi aslında bu korona sürecinin belki de en önemli derslerinden bir tanesi bize aslında var zannettiğimiz ve dolayısıyla hiç böyle artık şükrünü edadan aciz kaldığımız birçok şeyin aslında ne kadar efendim büyük nimetler olduğunu bize gösterdi.
Doğru.
O da işte yoklukla bizi tanıştırmış oldu. Doğru. Etrafımızda var, dokunamıyoruz, gidemiyoruz, gelemiyoruz, yapamıyoruz. Bu şükre vesile olmuştur diye hakikaten dua ediyoruz.
Yani yoklukla tanıştık, zorlukla evet. tanıştık.
Evet, evet. Onlar da tabii insanın kemali açısından, Rabbe doğru yolculuğunda.
Nimeti bilme açısından.
Evet, önemli menziller. Bunların fırsatını bilmek lazım. Cenab-ı Hak göstersin diyelim. Efendim hayrola da Mehmet Emin Okur abimizle birlikte ben Mehmet Lütfü Arslan. Uzun bir aradan sonra tekrar programımıza başlamış olduk. Erkam Radyo'da bundan sonra her hafta sizinle birlikte olacağız. Bekleriz efendim. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Allah'a ısmarladık.